Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Taha Aynacı.
Yeni bir cuma günü, yeni bir ikisi bile daha karşınızdayız. Oyun ve teknoloji haberlerini sizleri doyuracağız tekrar. Arkadaşlar, ben geçen programda sorduğumuz sorunun anket sonuçlarıyla başlamak istiyorum. Geçen programda akıllı saatlere ilgi duyuyor musunuz? Şarj sürelerinin 1-2 gün olması alım kararınızı etkiler mi diye sormuştuk. %40'lık bir oran ilgi duyuyormuş. Yani yine çok büyük bir oran. Çünkü genel olarak baktığımızda analistler pazarda 1,5 milyon saat satılacağını düşünüyorlar 2014 yılında ki. Hani demek ki oran yeterli. Toplamda çok büyük bir adet olacak bu. Fakat hani biz orada şeyin üstünde durmuştuk daha çok. 1-2 saatlik şarj süresi alım kararını etkiler mi demiştik. %80'lik bir grup demiş ki etkiler.
Yani eğer etkilemesi de normal zaten.
Normal. Eğer yani çıkan saat 1-2 gün önce gidiyorsa bu %40'lık dilimde daha aşağılara doğru düşebilir. Görünen o ki kullanıcılar akıllı saat kullanacaklarsa eğer 1-2 günden çok daha uzun bir batarya ömrüne sahip olması
gerekiyor. Orada bir yorum okumuştum. Şey diyor, hani aldığımız normal saatler pili 5 yıl gidiyor, bundan akıllı cihaz mı olur diye böyle bir yorum atmış.
Tabii tasarımı da çok önemli bence, şarjı kadar. Tasarımlarının da şık olması lazım diye düşünüyorum.
Evet, büyük ihtimalle zaten tasarım üstüne özellikle duracaklardır. Zaten Google Glass'ı biliyorsunuz, Google'ın gözlüğü bile aslında teknolojik bir cihazla modanın, tasarımın nasıl bir araya güzel bir şekilde gelebileceğinin göstergesi oldu. Çok şık duruyor çünkü genel olarak baktığımızda. Yani utanmadan taşıyabileceğiniz bir cihaz olmuş. Akıllı saatler üstünde de eminim titizlikle çalışacaklardır. Saat anketi sonrasında ise yine güzel bir haberle başlayalım. Teknoloji tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletindeki Illinois Üniversitesi'nde bir keşif yapılmış ve standart pillere göre 1000 kat daha hızlı şarj olabilen, 1000 kat daha güçlü bir bataryayı geliştirdiklerini duyurmuşlar. Böylece kredi kartı boyutlarında cep telefonları veya diğer cihazlar için bir batarya geliştirecekler ve belki de haftalar, aylar boyunca akıllı cihazımız hiç durmadan
çalışabilecek. Yıllardır böyle beklediğimiz buluş sonunda böyle araştırmayla karşımıza çıktı. Tabii araştırmadan sonra bunun bir, hani belli bir prosedürü vardır, işte işleme geçmesi. Muhtemelen bayağı uzun bir süredir yapılıyordu.
Şimdi seri üretime geçirmek için çalışıyorlarmış aslında ve şunu söylüyorlar. Cep telefonu için artık, yani günümüzün cep telefonu bataryaları boyutundaki bataryayla araba yürütebileceksiniz falan demişler. Oo. Bana burada birazcık değişik geldi çünkü eğer böyle büyük bir teknoloji varsa ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri bunu askeri cihazlarda kullanmak ister.
Yani elektriği olmayan köylere iki tane takacaksın. Bilgisayara götürür gibi gözüküyor.
Devam etsinler.
Var çünkü böyle. Ülkemizde hala elektriğin doğru düzgün ulaşmadığı köyler vardır diye tahmin ediyorum.
Gerçekten öyle. Teknoloji yani seri üretime geçtiği anda şunlara şahit olacağız. Bir hafta giden cep telefonu şarjı bitmek üzere olduğunda şöyle ufaktan bir USB bilgisayara bağlayacaksınız. Gözümüz açıp kapayıncaya kadar zaten tekrar şarj olmuş olacak. Bu da demek oluyor ki belki de güneş pilleriyle, güneş bataryalarıyla bile, panelleriyle bile bu pilleri şarj edebiliyor olacağız. Hiç bitmeyen, hiç kapanmayan akıllı cihazlara sahip olmak demek de hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Aynı şekilde petrol şirketlerin değeri azalacaktır. Çünkü arabalar da aynı şekilde şarj olup uzun kilometreler yol alabilecekler. Bakalım kullanıma sunulacak mı? Gerçek hayatta, yani günlük hayatta kullanılabilecek kadar da böyle dayanıklı bir hale getirilebilecek mi bu bataryalar?
Hani bu kadar abes bir büyüklükte teknoloji hemen gelmesi bana göre imkansız. Tabii ki yavaş yavaş hayatımıza dahil olmaya başlayacaktır. Ama hani şöyle cep telefonlarını böyle günlük şarjdan kurtarsa bile bizim için
yeter. 3 gün işte cep telefonu herhalde fazlasıyla yetecek. Bakalım neler göreceğiz. İkinci bir haberim de Google'la ilgili. Biliyorsunuz Google Street View özelliği için sokak sokak dolaşıyor, fotoğraflar çekiyor. Aynı zamanda daha keskin yer konumlayabilmek için de Wi-Fi bilgilerini topluyor. Böylece siz GPS'iniz bulunmadığı noktalarda Wi-Fi sinyallerini açarak da bulunduğunuz bölgeyi az çok hesaplayabiliyorsunuz, gösterebiliyorsunuz. Hatta GPS artı Wi-Fi'yi açtığınızda bu yer belirleme konusundaki sapma daha da azalıyor. 1 metreye kadar düşürebiliyor Google bunu. Fakat Almanya'da ve diğer Avrupa şehirlerinde biliyorsunuz Google'un başı biraz belaya girmişti bu. Çünkü Wi-Fi araçları gezerken şifresiz Wi-Fi ağlarında kullanıcıların mesajlaşma trafiğinden tutun da dosyalarına kadar bazı verileri de alıp kopyalamışlar kendi sunucularına.
Geçerken?
Evet, geçerken şöyle bir elense yapmışlar o tarafa. Bu yüzden de Avrupa Komisyonu, Gizliliği Koruma Komisyonu araştırma yürütmüştü ve Google'a cezayı kesmişler Almanya'da. 140 bin euro kesmişler. Aslında yaptığı şey düşünüldüğünde 140
az
bin
olmuş.
Euro çok az bir ceza. Ucuz yırtmış diyebiliriz. Fakat bundan sonrası için de uyarı almış. Firma devam ederse belki de Avrupa'daki bütün faaliyetleri yasaklanabilir bu tip konularda. Daha dikkatli olacaklardır yani diye düşünüyorum.
140 bin euro çorba parası olmuş hem deriz yani.
Google için öyle bir şey olmuş. Çorba. Bir de yani gizli hayatı direkt müdahale. Mesajlaşma trafiği neden kayıt altına alırsın? Ki bu kayıt altına aldığı bilgileri daha sonrasında bu kullanıcılara reklam göstermek için kullanıyormuş. Yani çok tehlikeli bir şekilde veri toplamıştır anlaşılan.
Evet, Google tabii ki farklı bir yolla verileri toplayıp, zaten geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam, farklı bir yola başvurmuş. Aldığı parayla inşallah önümüzdeki dönemlerde aynı yolu devam ettirmez deyip oyun haberlerine geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Şubat ayında PlayStation 4 duyurusu yapılmıştı. Ve PlayStation 4 duyurusundan sonra tabii ki konsolun böyle sahip olduğu özelliklerden çok. Bir diğer merak edilen konu ise Xbox'ın yapacağı, Microsoft'un yapacağı atak olmuştu. Sonunda dün yapılan resmi açıklamayla yeni Xbox'ın resmi olarak 21 Mayıs'ta duyurulacağı açıklandı. Yani E3'ten hemen önce beklenildiği gibi yeni Xbox'ın duyurusuyla karşılaşacağız. Xbox'ın ismiyle ilgili bazı dedikodular var. Şimdi bildiğiniz gibi Microsoft Windows 8'e oldukça önem vermiş durumda. Ve hani sonsuzluğun, infinite dediğimiz şeyin işareti de
yan yatmış 8'in,
evet, yan yatmış versiyonu. Bu nedenle Xbox'ın isminin de Xbox Infinite olabileceği söyleniyor ki Xbox logosunun hemen sağ üst köşesinde böyle yan yatmış 8'i, yani infinite, sonsuzluk simgesini görüyoruz. Muhtemelen konsolun ismi de bu 21 Mayıs'ta açıklanacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında Xbox Live yayın direktörü olan Major Nelson, ki kendisinin kod ismi zaten bu, yaptığı açıklamada oyun, televizyon ve eğlencenin böyle bir araya geldiği büyük bir duyuruya hazır olun diye de beklentileri yükseltmiş. Bakalım Xbox cephesinden neler gelecek. Büyük bir merakla bekliyoruz ama herhalde şunu söyleyebiliriz. Bu sene E3 ve Gamescom fuarı çok renkli geçecek.
Evet, Xbox konusunda çıkan dedikodularda Xbox'ın bir HDMI in girişine sahip olacağı ve televizyonla görüntü verici alıcısı arasına konumlanıp tam bir ev eğlence sistemine dönüşeceği konuşuluyordu. Eğer böyle bir şey olursa ve televizyondan gelen görüntüyü manipüle etme özelliğine sahip olursa cihaz, büyük ihtimalle hani kullanıcılar oyun dışında da bir oyun konsolunu ilk defa evlerin merkezine konumlandırıp kullanmaya devam edecekler.
Muhtemelen hani televizyonla birlikte Windows 8'de de böyle çok içli dışı bir çalışması olacağını düşünüyorum. Hani bununla birlikte senin de söylediğin gibi Media Center, işte bir oyun platformu, bir eğlence platformu gibi bir şey yapma amaçlarındalar ki zaten şu an bile baktığımızda Xbox'ın, Xbox 360, bu birçok görevi yerine getirdiğini görüyoruz. Hani Xbox üzerinden pizza siparişi bile verebiliyorsunuz yani günümüzde.
Son çıkan uygulamayla evet. Birlikte tabii sürekli olarak şu söyleniyor. Hep bu televizyondur, eğlence sektörüdür, işte uygulamalardır, Twitter, Facebook, YouTube gibi şeyler destekliyor Xbox ama oyun bazında neler yapacak? Yani yeni IP'ler çıkması. Mesela benim Xbox 360'ı almamın en büyük sebebi Gears of War'un döneminde hem oynanabilirlik açısından hem grafik açısından çok başarılı bir oyun olmasıydı ve yepyeni bir IP'ydi. Sıfırdan bir oyundu. Yani yeni nesil, yeni gelecek olan Xbox'ın da bu şekilde bir oyunla gösteri yapması lazım. Sadece Halo'yla veya Fable'la falan değil de yeni bir oyun şart.
Aslında şöyle de fark yaratabilirler. Hani dışarıdaki üçüncü parti kullanıcıları aynı Windows 8'de ya da Android'de olduğu gibi marketten oyunlarını satma, ücretsiz oyunlar dağıtma gibi haklarla tanırlarsa o konsolları alır yürür diye düşünüyorum. Bambaşka bir kapı açar insanlar.
Yani katılıyorum çünkü PlayStation 4'te Sony özellikle bağımsız yapımcılara çok büyük imkanlar sundu. Kapılarını açtı diyebiliriz yani. Bu bağlamda mesela bağımsız yapımcıların hep Microsoft kanadından yakındığını görürüz. Gelen haberlerde Microsoft'un da bu yaptığı şeylerden birazcık ders çıkardığı ve bağımsız yapımcılara biraz daha böyle yumuşak davranacağını duyuyoruz ama
gibi sanki.
Tabii olmak zorunda çünkü Sony bu konuda çok ciddi, sert, agresif ataklar yaptı. Yani Microsoft'un da bu ataklara göre haliyle daha yumuşak davranacağını düşünüyorum.
Tabii cihazların biraz da PC'ye yaklaştıkları düşünüldüğünde içinde çalışan bir Windows 8 işletim sistemi olsa mesela, Office, Word gibi şeyler de çalışsa bambaşka bir olay da olabilir. Yani PC almak isteyen de hem oyun oynayabileceği hem de performanslı Office, Word gibi uygulamalar çalıştırabileceği bir cihaza
kavuşmuş
olur aslında.
O kadar komplike olmasını pek hani olası görmüyorum. Çünkü hani Windows olduğu zaman
salona konumlandırılacak bir cihaz olarak.
Ve kırılma ihtimali falan da almak lazım.
Evet,
hani
doğru.
Salona konumlandırılmasından ziyade o da bir etken tabii ki. Ama bunun dışında biliyorsun PlayStation 3'te mesela Linux vardı. Kırılma ihtimaline karşı Linux'u kaldırdılar, bayağı tartışmaya sebep oldu. Hani Windows'un daha böyle geniş kişilere hitap ettiğini görürsek kırılması çok daha basit olacaktır. Bu yüzden hani kendi içerisinde bir sistemi olacağını düşünüyorum ben.
Büyük ihtimalle öyle olacaktır. Teknoloji tarafına geçtiğimizde ise yine performansla devam edelim. Çünkü konsollardan konuştuk. PC dendiğinde ekran kartı dediğimiz zaman da tabii ki kullanıcının aklına ilk gelen şey ekran kartı oluyor. Daha öncesinde söylemiştik Titan L isimli bir ekran kartı hazırlığı var Nvidia tarafında çünkü Titan'ın fiyatı çok yüksek olduğu için kullanıcılara daha uygun fiyatlı ama yine yüksek performanslı bir cihaz sunulması, ekran kartı sunulması söz konusu. Bu ekran kartının da isimlendirmesi belli olmuş durumda. GTX 780 olarak piyasaya sürülecek kart. Aynı zamanda GTX 770 ve 760 Ti ekran kartlara duyurusu yapılmış durumda. Yakında resmi olarak da lansmanlarının yapılması bekleniyor. 780'in teknik özelliklerine şöyle bir göz gezdirdiğimizde 2496 adet paralel işlem birimine sahip olduğunu görüyoruz. 208 adet doku ünitesi mevcut. 40 ROP birimi var ve 320 bitlik 5 GB'lık GDDR5 belleklerle piyasaya sürülecek ekran kartı. Aynı zamanda 499 dolarlık fiyatıyla da aslında oldukça iddialı olacak. Çünkü genel olarak Titan'la karşılaştırdığımızda teknik özelliklerini kart yine uç düzeyde
uç nokta,
performans
evet.
Sağlayacak ekran kartlarından biri olacak gibi görünüyor. GTX 770 ise yine enteresan bir kart çünkü GTX 680 aynı özellikleri taşıyor. Ve fiyat bandı olarak da 399 dolara konumlandırılacak. Bu da enteresan bir kart olacak ama ben kullanıcıların daha çok 760 Ti ile ilgileneceklerini düşünüyorum. Çünkü kart GTX 670'in yerini alacak ve fiyatlandırma açısından da daha aşağıda konumlandırılması bekleniyor. Çünkü 770, 399 dolar seviyelerinde ise bu kart 250 dolar belki de 300 dolar seviyesinden piyasaya girebilir ki performansıyla gerçekten fark yaratabilir. Kullanıcı en azından fiyat performans oranı yine çok yüksek bir Nvidia kartı alıp belki de birkaç nesil boyunca oyun oynamaya devam edebilirler.
Yani fiyatına baktığımızda eğer o şekilde piyasaya girerse bence sağlam bir giriş yapmış olur yani piyasaya.
Çok etkili olur. Bir de hani hep diyoruz ya yeni nesil konsollar geliyor artık oyunlardaki grafik birazcık daha yükselecek. Özellikle Full HD üzerinde daha fazla detay görmeye başlayacağız yeni nesil oyunlarda ki Crysis ile Tomb Raider'ın yeni sürümüyle aslında biz yavaş yavaş bu grafikleri görmeye
ara
başladık.
Ara geçiş oldu biraz.
Ara geçiş oldu. Şimdi bu grafikleri kaldıracak, yüksek çözünürlükte akıcı oynatacak ekran kartlarına ihtiyaç vardı. Tabii fiyatların uygun olması da şu işe yarıyor. PC'de ekran kartları görüntü işlerken de CUDA teknolojisi sayesinde video hızlandırmada da kullanıcıların aslında işlemcilerinden yükü alıp kendi üzerinde işlemleri yürütüp daha hızlı işlerini halledebilmelerini sağlıyor. 760, 770 ve 780 ekran kartlarının içindeki CUDA teknolojisi ve sahip oldukları yüksek gücü düşündüğümüzde kullanıcının işi baya baya rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer haberimiz de AMD tarafından. AMD tarafında zaten çift GPU'lu Tepemi model bekleniyordu. Ve 7990'ın lansmanı resmi olarak yapıldı. Tüm teknik özellikleri ortaya çıktı kartın. Daha öncesinde söylediğimiz teknik özelliklere sahip. Gerçi biliyorsunuz eBay'de açık arttırmaya çıkmıştı kartın bir tane mühendislik örneği. Bu mühendislik örneği üstünden biz zaten kartın teknik özellikleri hakkında oldukça fazla bilgi sahibi olmuştuk. Nedir bunlar? Her GPU için 2048 adet paralel işlem birimine sahip. Toplamda paralel işlem birimi 4096 adet yapıyor çünkü çift GPU'lu bir kart. 256 adet doku ünitesi var. 64 ROP eşlik ediyor karta. Toplamda 6 GB belleği var fakat çift GPU'lu ekran kartlarında biz bu toplamın yarısını almak zorundayız. Çünkü Crossfire modunda çalışacağı için bütün oyunlar Crossfire tek ekran kartı, tek GPU üstündeki belleğe bakar. Ve o bellekteki bütün her şeyi diğer bellekte kopya olarak tutar. Diğer GPU'da aynı görüntüleri işleyebilsin diye. Bu yüzden aslında oyunlarda geçerli olacak 3 GB'lık. Fakat toplamda kart üzerinde 6 GB'lık bir bellek modülüne sahip olacağız. Kart gerçekten çok güçlü. Hatta AMD tarafından bildirilen şeylerde Crysis 3 3840x2160 pikselde üst düzey detay ayarlarında akıcı bir şekilde çalışabiliyormuş.
Zaten Crysis çalıştırıyorsa artık çalıştırmayacağı
bir çalıştırmayacağı bir şey yok. GTX 690'a göre çok daha güçlü oldu. 7990'ın aslında 4K çözünürlük için çıkmış bir ekran kartı oldu. Altı çizilenler arasında. Çıksın gelsin. Daha doğrusu yani test örnekleri bize bir ulaşsın test edelim. Bakalım gerçekten de 2K'da 4K'da nasıl bir performans
aynı
sergiliyor?
Performansı veriyor mu?
Evet, önemli bir konu.
Evet, bundan sonraki haberimiz de oyun dünyasından aslında bir hayli heyecan verici. Çünkü son dönemde baktığımızda aksiyon oyunlarının yoğunlukta olduğu Survivor dediğimiz hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz oyunların da yavaş yavaş neslinin tükenmeye geldiği noktada Bethesda tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan sürekli bir
ufak
teaserlarla böyle birlikte bizim Wolfenstein olduğunu da düşündüğümüz hatta Fallout da olabilir dediğimiz oyunun aslında survival horror dediğimiz korku hayatta kalma mücadelesi verilen oyunların babalarından birisi diyelim Shinji Mikami'nin yeni oyununu gösterdi. Oyunumuzun ismi arkadaşlar The Evil Within. The Evil Within tahmin edebileceğiniz gibi aslında biraz Resident Evil serisine benzeyen bir yapıya sahip. Şöyle birkaç detay vermek istiyorum ben size. Tabii ki hayatta kalma korku öğelerinin işlendiği, mermi sayısının yine tane tane sayıldığı.
Özlediğimiz aslında bir korku atmosferini yaşayabileceğimiz.
Evet kesinlikle. Ve şöyle de bir şey var. Baktığımız zaman karakterin zaten ilk tanıtım videosu oynanış videolarından değildi. Tamamen aslında live action ve animasyonun bir araya karıştığı bir tanıtım videosuydu. Hikayede Sebastian isimli bir polisi yönlendiriyoruz. Bir akıl hastanesinde geçiyor. Tabii çok fazla da detay verilmiyor ama Shinji Mikami hikayenin çok önemli bir yere sahip olduğunu söylüyor oyunda. Oyunun motoru id Tech 5 ki Doom 4'ün de yine evet, bu motorla birlikte geleceği
vardı.
Söyleniyor.
ID Tech 5 hani Rage'in de kullanıldığı grafik motoru ki hani ID software'e baktığımızda şu anda çok önemli bir grafik motoru olduğunu söyleyebiliriz. Senin de söylediğin gibi Doom da o motorla geldi.
Gerçi Rage'de herhalde yanlışım yoksa bu ne derler tam performans sergileyememiş herhalde PC'de optimizasyon sorunları sebebiyle.
Büyük sıkıntıları var.
Baktığımız zaman gelecek olan oyunumuzun da arkadaşlar hem bu nesle hem de gelecek nesile olduğunu görüyoruz. Bethesda kanadından yani şöyle baktığımız zaman son dönemde çıkan oyunlara multiplayer'ı kesinlikle kale almayan ama hikaye odaklı sadece kişisel tekil oyunculuk anlayışını önem veren bir yapıda olduğunu görüyoruz. Gerek Fallout olsun, Skyrim olsun son dönemde ya The Evil Within de aynı şekilde.
Ya dediğin gibi hani baktığımız zaman Bethesda böyle oyun dünyasında böyle hani parmakla gösterilecek firmalardan birisi. Hani bunun üstüne bir de Shinji Mikami gibi bir isim gelmiş ki kendisi de Resident Evil'ın o hani özlediğimiz has yaratıcılarından yani Resident Evil'ı Resident Evil yapan isim herhalde.
Yalnız
Shinji Mikami desek yanlış olmaz. Doğrusunuz. Her ne kadar böyle sonradan biraz aksiyon
yani Resident Evil 4'ü aslında Resident Evil serisinin bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden biri de yine Shinji Mikami.
Mecbur
yani Resident Evil 4'te Resident Evil 4'ü bu hale getiren kişi tamam oyun çok başarılıydı. Oynanabilirliği çok güzeldi. Dönemine göre grafikleri çok iyiydi. Hatta yani omuz hizasından bakış açısıyla birlikte bu dönemde görmüş olduğumuz hemen hemen her oyunda başta Gears of War, Uncharted gibi oyunlarda da yani hedeflemede omuz hizasını alma olayını Resident Evil serisiyle birlikte yani görmüştük. O hakikaten devrimsel bir şey olmuştu ama yani oyun olarak ne korku vardı ne böyle şey vardı ama aksiyon olarak falan güzeldi tabii. Umarız bu oyunla birlikte gerçek anlamda bir korku deneyimi yaşatır. Bilmiyorum korku oyunlarıyla aran nasıl?
Aslında ben Resident Evil serisini sevmişimdir ama sevdiğim kısımlar 1, 2,
3. 3. Hepimiz 3.
Yani 4'ten sonrası 4 dahil benim sevmediğim oyunlardır ki 4'ün çok satmasına da açıkçası şaşırmıştım o dönemde. Hani birçok kullanıcının sevmesini. Çünkü Resident Evil'ın doğasında biliyorsunuz durarak ateş etme. Aslında o sizi biraz kısıtlamaya yönelik bir girişimdir. Ve o kısıtlamayla beraber korkuyu hissetmeniz, çok fazla aksiyona girmekten kaçınmanız istenmiştir. Fakat 4'te aksiyona dayalı bir oyunda durarak ateş etme oyunu tamamen aslında aksiyona geçişini durdurmuş.
Kısır bir döngü
evet,
şey var
orada.
Evet,
kısır bir döngü kısırlığa sürüklemiş. Yani oyun aksiyon oyunu olarak geçiyor ama durarak ateş ediyorsunuz. Korku öğeleri var ama korku öğesinden daha fazla adam öldürmeniz isteniyor. Mermi kısıtlı yapılmış. Saçma sapan bir şey olmuştu. Ortaya bence çok keyif alınmayan bir oyun çıkmıştı. Zaten devamında gelen seri devam oyunlara baktığımızda çöküşün devam ettiğini görüyoruz. Yani demek ki 4 çöküşün başlangıcıymış.
Yani 4 değişimin ve çöküşün başlangıcı oldu diyebiliriz aslında resmen.
Ne yazık ki öyle oldu. Özellikle 5 mesela tam bir hayal kırıklığıydı benim için.
Çok kötüydü. 6'yı
zaten hiç korkmuyordu.
Yani 6'yı yok ama 5'i hakikaten ben beğenilmesini anlamıyorum. Hani şeyi geçtim Afrika kabilelerine gidiyorsun.
Yani çok saçma sapan yani, bir şeydi yani.
Ya tabii ki de şimdi oyundan mantık bekleyemezsiniz ama hani daha önce de hep konuşuyoruz. Bir kurgu insanın hoş gelir. Aa virüs yayılıyor, zombiler oluyor falan.
Umbrella'nın bir gizliliği evet falan vardı hani böyle kirli işlere bulaşmıştı, devlet için mi çalışıyor, kendine özel bir şirket mi vesaire. O gizemin içinde hayatta kalmaya çalışmak keyifliydi.
Şimdi
ama sonrasında de öyle bir halk yemişler ki ya tüm dünyada sanki bu tip şeyleri köye atıyorsun, değişiyor.
Ya şey muhabbeti vardı abi. Şimdi en basitinden şöyle bir örnek vermek istiyorum. Resident Evil 2'de hatırlarsınız William Birkin, ateş diyorlardı bunu. Ya son can havliyle birlikte T virüsü, ki T virüsün en önemli özelliği kaybedilen dokuları yenilemekti. Onu kendine saplıyor. Hani kurtulur belki diye mutasyona uğrayıp sağa solu parçalıyordu. Şimdi Resident Evil 4'e 5'e bakıyorsun. Adam diyor ki şimdi yolda yürüyorsun abi omzumu çarp tersine. Vay öyle mi? Çat. Geliyorum ulan. Ya olay buna döndü. Yani şimdi senin dediğin gibi ne gizem kaldı ne mistik hava kaldı evet, ne hayatta kalmayacak. Önüne gelen hap atıp ahkam
aslında
kesmeye başladı.
Da,
şeyi bitti yani. Olayı bitti tamamen.
Şunu da söyleyebiliriz. Hani belki de Resident Evil 5, 6 hani 4 yine birazcık daha sadık kalmıştı. Farklı bir isimle çıksaydı belki bu kadar eleştirmezdik.
Evet,
ama Resident Evil hani eski oyunlarına baktığımız zaman bu kadar büyük değişim tabii ki çok büyük eleştirilere sahip oluyor. Yoksa aksiyon oyun olarak güzel ama bir Resident Evil oyun olarak güzel değillerdi. O yüzden de bu kadar herhalde eleştirilmişler.
Yani Resident Evil 4'ün şeyini gördüm ama ben. Atmosfer olarak onu da arkadaşlar şu anda görüyorlardır. Ben hatta Twitter'da kendim ikisini yan yana yapıştırıp koydum. Birbirlerine çok benziyorlar yapı olarak The Evil Within'le birlikte. Bakalım nasıl bir oyun çıkacak karşımıza.
Umarız iyi bir şey çıkar. Ben de üzücü bir haberle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz aslında seneler evvel kuş gribinden biz oldukça fazla çektik. 2009 yılında yavaş yavaş izleri silinmeye başlasa da biz Tayvan'a komplekse gittiğimizde hala her yerde ellerimizi dezenfekte etmemiz gerekiyordu. Türk Hava Yolları dönüşünde havalanlarında özel araçlardan geçiyorduk, ısı kontrollerine, vücut ısılarına bakılıyordu. Ve zor dönemden geçildi. Birçok insan hayatını kaybetti. Ülkemiz zarara girdi biliyorsunuz. Kuş gribi aşısı diye bir sürü aşı alındı. Hiçbiri kullanılmadı, çöpe atıldı. Bir sürü hayvan telef oldu. Üzücü bir dönemden geçmiştik. Fakat anlaşılan o ki yavaş yavaş bu senaryo tekrarlanacak. Çünkü H9 isimli çok daha tehlikeli. Şu an hayvandan hayvana mı bulaşıyor, hayvandan insana mı bulaşıyor yoksa insandan insana bulaşma özelliği var mı? Bilinmeyen bir virüs tekrar Çin'de hortlamış durumda. 109 hasta gözetim altında tutuluyor ve bir tane de Tayvanlı'ya bulaşmış. Tayvanlı'ya da hiçbir hayvanla iletişimde olmadığı halde bulaşmasının Çin'e gidip gelmiş bir Tayvanlıymış bu.
Hava yoluyla ulaşma şeyi var.
İnsandan insana bulaşma özelliğinin bulunup bulunmadığı konusunda şüpheler uyandırmış. Şimdi Tayvan'daki kişi gözetimi altındaymış. Bu senede yine Computex fuarına gideceğiz. Açıkçası geçen Erda atmış haberi ve bana da hemen oradan postlamış. G-Talk'tan diyor ki şansa bakar mısın diyor. Tam Tayvan'a gideceğimiz dönemde yine böyle bir şey hortladı. Hani Tayvan'da ve Çin'de bu tip olayların çoğalması, tamam tüm dünyada tabii ki insanların ölmesi falan üzücü ama teknoloji sektörüyle de az çok ilintili oluyor. Çünkü bu tip hastalıkların çoğalması, insanların oradaki ticareti azaltmaları veya bir şekilde iletişimini kesmeleri, kapılarını Çin'e kapatmaları doğal olarak teknoloji sektöründeki ürünlerin de azalmasına, üretim konusunda sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir. Bakalım etkileri ne olacak? Umarız çok insanın canı yanmadan, çok hayvan telef edilmeden bu virüse bir çare bulunur. Önemli bir konu çünkü. Ve bizim için de önemli çünkü bu yaz kompleks ya olacağız.
Hani tabii ki insanların ölmesi, hani işte bu kadar kayıplar çok üzücü bir durum. Ama hani böyle bir şeyin varlığından dolayı bile böyle bir alarma geçirilmesi, kırmızı alarma geçirilmesi. O da işin bambaşka bir boyutu. Hani havaalanına gittiğinde işte oradan özel güvenlikten geçmen, işte kontrollerin yapılması. Hani bunu bile sağlasa sadece tek başına aslında bu bile büyük bir problem olur.
Evet, o bile masraf aslında.
Yani insanlarımız veteriner hekim kontrolünden geçirmektedir falan.
Bizim geçen aslında hani Tayvan ziyaretimizde Erdi sürekli maske takıyordu uçakta falan. Uçakta kimsenin maske taktığı yok. Bizim Erdi'de maske var. Dönüyoruz. Orada hemşireler oturuyordu mesela. Hemşireler bakıyor. Hani genel olarak o ısı tarayıcısından geçiyorsunuz. Hemşire sormuştu. Arkadaşınızı herhalde birazcık çok şeyli.
Evhamlı.
Evhamlı dedi. Dedim o öyledir. Onun dedim sıkıntısı oldu. Tayvan'da bayağı zorluk çektik. Tayvan'da da hani çok garipti. Alışveriş merkezine giriyorsunuz. Herhangi bir yere giriyorsunuz. Dezenfektanlar var. İlk olarak elinizi temizlemeniz falan isteniyordu. Hani umarız tekrar aynı şeyleri yaşamayız. Hani çok güzel bir duygu değil. Bizim için de
eziyete dönüşüyor.
Eziyetti gerçekten. Yani o korkuyla bir iş yapmaya çalışıyorsunuz ki Gigabyte Fabrika turunu yaptığımız o videoları yayınladığımız dönemde. Hatta benim Gigabyte Fabrika turu sunumumda şu an ekranlara geliyor. Suratımda maske var yani. O şekilde sunum
şeylere dokunamıyorsunuz falan böyle. Mesela telefon falan bakacaksınız. Ellemeyeyim abi.
Evet
böyle
garip
kalsın.
Bir durumdu. Hani umarız tekrar yaşamayız Deniz onu. Bir diğer haberde biliyorsunuz Samsung Galaxy S4 en çok beklenen cep telefonlarından bir tanesi ve Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Türkiye lansmanı oldukça büyük bir etkinlikle Çırağan'da yapıldı. Samsung gerçekten artık her konuda büyüklüğünü gösteriyor. Para harcama konusunda da öyle. Orada hani ilk etkinlik olmasına rağmen 30'dan fazla Galaxy S4 kullanıcıların beğenisine sunuldu. Hem Snapdragon 600 hem de Exynos Octa işlemcili modeller vardı ki biz hepsini deneyip bir değerlendirme videosu çektik. Bir hafta içinde de bize test örneklerini ulaştıracaklarmış. Test örneği ulaşmazdı. Testlerimizi yapıp kullanıcılarımıza yine daha detaylı, ayrıntılı karşılaştırmaların olduğu bir inceleme yayınlayacağız. Orada çok fazla karşılaştırma yapmak istemedik çünkü test örneği cihazlar olduğu için az çok sorunlara sahip olabilirler diye düşündük. Bu da haksızlık olurdu Galaxy
S4 gibi. Çok fazla kullanmadan.
Evet yani şimdi Galaxy S4 çünkü çok fazla beklentinin olduğu ve firmanın üstüne durduğu bir cihaz. Kalkıp fuardaki hani birkaç şeyle dolayı şundan yavaş bundan hızlı demek yanlış olurdu. Biz de zaten Snapdragon 600 ile Exynos Octa'yı karşılaştırmayı daha doğru bulduk. Sonuç olarak aynı yazılıma sahipler ve aynı yazılım iki farklı platformda nasıl performans sergiliyor bunu görmek mümkündü. Bakalım hani cihaz tam olarak piyasaya çıktığında bizim orada yaşadığımız sorunlardan tamamen arındırılmış olacak mı? Beklentinin fazla olduğu cihazlarda çünkü ufak sorunlar daha fazla göze batıyor.
Ufak sinek böyle mide bulandırır.
Mide bulandırır. Bir de hani daha fazla dile getiriliyor. Sonuçta seveni çok olduğu gibi enteresan bir şekilde teknoloji ürünlerinde fanatiklik kasta
kalabiliyorsunuz. Daha önce bahsetmiş olduğun gibi.
Sevmeyeni de fazla. Onlar oradan ufak bir şey tutup onlara saldırıyorlar. Onlar onlara yazıyor falan saçma sapan böyle evet. Döngüler olabiliyor. Umarız bunlar yaşanmaz. Bir diğer haber de enteresandır. Galaxy S4 firmanın tepe modeli olacak. Fakat suya toza dayanıklı bir cihaz değil biliyorsunuz. Suya toza dayanıklı dendiğinde XPRZ akıllara geliyor hemen. Fakat Samsung'dan gelen açıklama gösteriyor ki Galaxy S4'ün suya toza dayanıklı bir versiyonu da hazırlanıyormuş. Tasarım aynı mı kalacak, farklılaştırılacak mı bilmiyoruz. Fakat suya toza dayanıklılık konusunda da Samsungçular, Koreliler uzak durmamışlar konuya ve kullanıcıların beğenisine bunu da sunmuşlar. Burada herhalde Sony severler birazcık kızacaklar oluyor. Çünkü savunacakları fazla bir şey de kalmamış olacak Samsung'culara karşı. Bakalım suya toza dayanıklı S4 çıktığında fanatik savaşları nasıl bir boyut olacak? Bunu uzaktan okuyarak göreceğiz.
Muhtemelen o tarafta da işler bayağı kızışacaktır. Oyun tarafına geçtiğimiz arkadaşlar yeni bir duyuruyla karşınızdayız. Her ne kadar bu duyuruya ait çok fazla görsel veya video yayınlanmamış olsa da önemli bir oyun olduğu için bu haftanın ana haberleri arasında yer aldı kendisi. Lords of Fallen duyuruldu ki eski Witcher'ın yapımcılarından geliyor. Yani Witcher'ı yapan ekipten ayrılan bir kısım direkt olarak bu oyun üzerinde çalışmaya başlamış. Şimdi oyunun özelliklerine baktığımızda biraz Dark Souls ve Witcher'ın karışımı gibi olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle oyunun çok zor bir yapıya sahip olduğu söyleniyor ki hani bir mekana girdiğinizde eğer o mekanda 10 kişi varsa oradaki yaptığınız savaşın 1 saat kadar sürebileceği de söylenmiş. Yani baktığınız zaman gerçekçiliğin herhalde bayağı bir yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Yani sanatsal tasarımları falan da çok hoş duruyordu. Bana evet. Şey anımsattı, V'ye çıkmış olan bir oyun vardı şu anda ismini unuttum onu bayağı. Evet, Xenoblade anımsattı.
Evet, hani baktığımız zaman muhtemelen RPG öğeleri de çok fazla ön planda olacaktır. Bunun dışında Dark Souls kadar zorlu olsa zaten herhalde bizim için kafi. Çünkü oyun dünyasında artık oyunlar çok fazla casual kitleye hitap
etmeye başladı. Yani normal mod easy mod oldu, evet. Hardcore mod da normal mod oldu, öyle hani söyleyeyim.
Baktığımız zaman lambur lumbur. Allah ne verdiyse artık gidebiliyoruz oyunlarda.
Oyunun sonuna koşma gibi oldu aslında evet. Oyunlar. Oraya doğru koşuyoruz bir şekilde. O arada da
Freerunner oyunlar var ya arasındaki.
Freerunner oyunlar. Hani gene AAA dediğimiz yüksek bütçeli oyunlarda gene bir denge olduğunu görüyoruz. Ama daha düşük bütçeli oyunlarda hani koş git böyle ara sahneye doğru. Arkada ne kadar düşman varsa hani fark etmez. Yani oradan
büyük bütçeli oyunlarda yok diyoruz da Call of Duty Modern Warfare 2'de biliyorsunuz. Evet. Birçok kişi geçemediği sahneyi koşarak geçiyor da oyunda. Çünkü her şey scriptten oluştuğu için zaten oyunda. Belli bir yerden sonra script koymayı unutuyorlar evet. Ya da yapamıyorlar o dengeyi. Siz koşarak sahneden çıkıyorsunuz bitiyor
hani
her şey.
Hani baktığımız zaman bu kadar yüksek bütçeli hani AAA oyunlarda bile böyle hatalar varken işte Dark Souls gibi hiçbir böyle çok fazla ara sahneye yer verilmeyen tamamen oyuncunun kontrolünde olan zorluğa sahip olan oyunlar tabii ki çok önemli. Bu nedenle de Lords of Fallen'ı büyük bir merakla bekliyoruz. Herhalde bir diğer ilginç oyun da Outlast.
Evet. Bağımsız programını takip edenler, bölüm sonu canavarındaki arkadaşlar bilirler. Bu sene içerisinde çıkacak en iddialı yapımlar arasında bir korku oyunu var. Outlast. Outlast'in uzun süredir biz çok az bir oynanış videosunu gördük. Hatta hatırlarsınız böyle bir eleman.
CGI gibiydi
hapishane gibi, hastane Random gibi bir yerde sağa sola dokuna dokuna gidiyordu. Bir garip bir şeyler görüyordu vesaire bitiyordu. IGN ekibi, umarım biz de bir gün o konuma geliriz, biz de böyle özel bir şekilde oyunları izleyebiliriz. IGN ekibi 20 kişilik takımıyla birlikte herkesi tek tek odalara sokuyor ve bu karanlık odalarda Outlast'ı denetiyor. Biz tabii hem bu ekibin korkularına şu anda şahit oluyoruz arkadaşlar, hem de oynanış görüntülerine şahit oluyoruz. Ben öncelikle şuna değinmek istiyorum, oyunun gerçekten atmosferi çok başarılı. Yani zaten daha girişte, bir de yanılmıyorsam yine bir akıl hastanesi gibi bir yerdeyiz. Hastanelerin genel anlamda sadece aslında akıl hastanede de bir korkutucu yanı var.
Ya ben normalde bile hastaneye gittiğim zaman bir geriliyorum zaten.
Ya Allah düşürmesin hakikaten de yani hastanelerin böyle bir insanı geren yönü var hakikaten. O koku, metal sesleri falan insanı hakikaten ürkütüyor. Soğukta bir havası vardır. Outlast'in de yine bu tarz hastane tarzı bir yerde geçtiğini görüyoruz. Oynanış dinamikleri bana çok enteresan gelmedi. Aslında biraz Amnesia'dan alıntı var. Çünkü mesela nasıl Amnesia'da karanlıkta durmamız gerekiyor. Ama karanlıkta durursak da işte aklımızı yitiriyoruz. Evet. Aydınlığa gidersek işte aşağı... Abi
böyle bıyık sakal
muhabbeti. Aynen o muhabbet burada da var. Burada yalnız işte meşale değil de hani daha günümüz teknoloji kamera. Kullanmış. Cep telefonu veya kamera vardı herhalde. Yani ama oynanış dinamikleri benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Ersin?
Ya
sen ne izledin?
Outlast'a baktığımızda hani öncelikle atmosferi çok başarılı. Hani grafikleri çok iyi. Bir bağımsız yapımcıdan bu denli yüksek grafiklerde bir oyun gelmesi beni açıkçası etkiledi. Çünkü hani hava, yürürken böyle havada uçuşan böyle partikülleri bile görebiliyorsunuz. Bunun dışında oyunun konsepti çok güzel. Hani ilerlediğiniz zaman mesela işte IGN editörlerinden birisi diyor ki oradan bir şey geçiyor böyle. Diyor ben en iyisi diyor bu tarafa geçeyim falan. Böyle korktuğu anlar var. Hani korku unsurunu çok iyi bir şekilde vermişler. Tabii ki hani Dandun diye normal klasik bildiğimiz korku
ağzından
filmlerinin...
Ağzından aldım ben de diyeceğim standart.
Korku filmlerinin yaptığı standartlar da var. Fakat o karanlık atmosferde yürümek bile hani insanı geren bir şey olduğu için tabii ki böyle şeyleri de korku oyunu olduğu için içine koymaları son derece normal. Bir diğer şey de sunum videosu da oldukça başarılı olmuş. Hani kola makinesinde kolayı görüyor $2 diyor ki bu hakikaten bir korku oyunu olmalı.
$2'a kola mı
olur? Orası da çok iyi. Güzel. Hani Outlast'in bu senenin böyle en iddialı korku oyunlarından birisi olduğunu herhalde söyleyebiliriz ki baktığımız zaman da gerek Amnesia olsun gerek Slender olsun böyle az bütçeli ama birçok korku oyunundan ya, daha fazla korkutan
ona iyi değindin.
Görüyorum.
Gelen yorumlarda niye oyundayız tarzı şeyler yapmıyorsunuz? Hatta Slender'ı belirle inceletmemize kızmışlar. Niye siz oynamıyorsunuz falan gibisinden. Slender için arkadaşlar öyle bir çalışmamız olacak yakın süre zarfında.
Korkutacağız arkadaşlar.
Bir de ben son olarak bir şey eklemek istiyorum. Bağımsız yapımlar hem kaliteli oluyor hem de $60'dan çıkmıyor. 10-15 dolardan çıkıyor olması.
Dollar vay. Orada
İngilizcesiyle böyle bir konuşuyor.
Amerika'da otura.
Ya 10-15 dolar civarından çıkıyor olması bence biz oyuncular açısından çok kıymetli.
Tabii ki büyük bir
evet önemli bir detay burada bir şeyin altını çizelim. Şimdi bir donanımcı olarak korku oyun dendiğinde ses çok önemli. Yani tamam, gördüğünüz görsellerin çok kaliteli grafiklere sahip olması bir yere kadar ama
ses
asıl oyunun içine sokan şey. İyi bir kulaklığa sahip olmalısınız arkadaşlar. Bir de şimdi saçımın 9.99 günlük kulaklığı bir tanesi fiyatı. Ama
bu programda,
ben zaten burada bir kulaklık haberiyle devam etmek istiyorum.
Bu şey programda şey neydi, hayali reklam yerleştirmesi vardır.
Vardı. Yani.
Alttan geçecek şimdi.
Asus kulaklıklara özel yeni bir ses kartı duyurusunu yaptı. Zonar U7 USB olarak geçiyor bu ses kartı. Genel olarak özelliklerine baktığımızda zaten hani 32-150 ohm arası kulaklık çıkışına sahip olduğunu ve 114 desibel SNR ve 7.1 ses çıkışı desteğinin bulunduğunu görüyoruz ki gerçekten 4 dörtlük bir ses kartı yapmışlar. USB'den taktığınız ses kartı aynı zamanda çok kaliteli dijital analog çeviricilere de sahip. Analog dijital çeviriciler de diyebiliriz buna, çünkü girişe taktığımız şeyler genelde mikrofon gibi şeyler analog çalışıyorlar. Ses kaydını da yapmak istiyorsanız, eğer profesyonel bir cihaza sahip olsanız da bu ses kartıyla kaliteli bir şekilde bilgisayarınıza kaydetmeniz mümkün. Aynı zamanda Dolby Home, Theater V4 desteği de bulunuyormuş. Gerçekten hem film hem oyun için etkili bir ses kartı olmuş. Zonar serisi de bir diğer ses kartı da ROG Zonar Phobos Solo 7.1 diye geçiyor.
Zormuş ismi.
Bu ses kartı bilgisayarımıza takılan ses kartlarından bir tanesi. Yani PCI birimine sahip. BTS Ultra PC 2 desteğiyle ön plana çıkan bir ses kartı. Yine USB versiyonunda olduğu gibi çok kaliteli analog dijital çeviricilere sahip. Ses kaydı yapmak istediğinizde yine bu ses kartı orada büyük kolaylık sağlıyor. Olabildiğince net ve yüksek çözünürlüklü bir şekilde bilgisayarınıza ses kaydı alabiliyorsunuz. 200 dolarlık fiyatıyla da aslında iyi bir ses kartı isteyenlerin kolay ulaşabileceği bir ses kartı diye düşünüyorum. Bir sonraki kısa haberim yine yani ses ve görüntü konusunda uzman firmadan geliyor. Sony'den geliyor. Sony Full HD video kaydı yapabilen yeni dürbünü Dev50'yi tanıttı. 12x optik zoom yeteneğine sahip ve aynı zamanda 3 boyutlu görüntü kaydedebiliyor bir dürbün. Biz IFA'da bu dürbünlerden bir tanesini deneme fırsatı yakalamıştık. Açıkçası tam bu gizli ajan James Bond filmlerindeki gibi oluyorsunuz. Çünkü gözünüze dayadığınız şey çok yüksek çözünürlüklü küçük ekranlara sahip. Yani hiçbir zaman bir ekrana bakıyormuşsunuz hissi yok. 3 boyutlu ve aynı zamanda her şey optik çalıştığı için işte bilgiler gözüküyor. Kaç metreyi gösteriyor.
Gelen var giden aşağıdan, evet,
bir moda giriyorsun daha. Değil mi o gözlüğü?
Orada bir moda giriyorsun yani. Gerçekten bir
tam gelecek filmden çıkmışsın. Tam senlik aslında. Sen gibi. Zaten şeyi seviyorsun böyle. Airsoft
oynarken falan da aslında hani o görüntüyü kaydetmek, aksiyon tam olarak için de kullanılabilir. Fakat hani fiyatı birazcık yüksek oluyor bu cihazların. Fakat 3 boyutlu görüntü kaydedebiliyor oluşu, 12x optik zoom'u. Tabii ki eğer varsa ve arkadaş bu para ağırlık yapıyor, altını da almayacağım zaten düşüyor diyorsanız böyle bir cihaza yatırım yaparak kullanabilirsiniz. Nokia ile HTC arasında geçtiğimiz hafta bir sıkıntı yaşandı. Biliyorsunuz HTC One'ın HTC tarafındaki amiral gemisi ve en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak da 140 desibel üzerindeki sesleri dahi patlama çatlama olmadan kayıt altına alabilmesi HTC tarafından duyurulanlar arasındaydı. Biz de zaten bu mikrofonda birçok deneme yaptık. Hani davullu zurnalı müzik çalınan bir yerde bile sesi kaydettiğinizde sanki oradaymışçasına patlama çatlama olmadan basları hissederek bu müziği videoda dinleyebiliyorsunuz.
Düğünler artık daha gerçekçi.
Evet yani. Düğünleri çektiğinizde gerçekten o anı yaşatabilirsiniz. Düğünler daha gerçekçi denebilir bunun için. Hollanda'da açılan bir davayla bu sıkıntıyı Nokia dile getirmiş ve demiş ki bizim mikrofonlarımızı geliştirdiğimiz tamamen bizim mühendislerimiz tarafından bizim için geliştirilen bir mikrofon. Şimdi HTC'ye satılıyor. ST Micronics diye bir firma aslında hani bunu da oraya satan. Nokia'nın bu çipleri üretmesi için verdiği bir üreticiymiş bu da, enteresan. Finlandiyalı bir üretici. Bu yüzden demiş HTC cihazlara tedbir getirelim. Hollanda mahkemesi de onaylamış ve hem bu mikrofonların HTC'ye satışı yasaklanmış, en azından Finlandiya'da üretilenlerin, hem de Avrupa'daki cihazların belki de satışının yasaklanması gibi bir şey gündeme gelmiş.
Burada şey çok ilginç, hani HTC'nin bu durumdan haberi yoksa, sonuçta bir firmadan tedarik ediyor bu ürünü. Hani boşu boşuna bir yatırımı şey olacak yani, zararı uğrayacak gibi. Fakat
enteresan olan mahkeme böyle bir karar veriyor, bu haberler çıkıyor. Daha sonrasında ise HTC yaptığı başvuruyla zaten Nokia'nın böyle bir hakkının bulunmadığı ve mikrofon üreten firmayla aralarındaki anlaşma neticesinde sadece Nokia'nın bu ürünlerini 12 ay boyunca eksklusif olarak, yani özel partner olarak tek başına kullanma hakkının bulunduğu, 12 ay sonrasında bunları geliştiren firmanın istediğine bu mikrofonları satabileceği
ortaya çıkmış. Oyunlardaki şey gibi, anlaşmalar gibi, evet. Özel oyun çıkıyor,
özel oyun çıkıyor tarzında.
Başka platformlara çıkıyor.
Burada enteresan olan Nokia diyor ki biz bunu kendi mühendislerimizle kendimiz için geliştirdik diyor. Sonra da anlaşılıyor ki diğer firmanın mikrofonuymuş. Üretici orada aslında. Üretici sadece 12 aylık özel bir anlaşmayla Bunu Nokia'ya vermiş.
Nokia'nın hani, biraz peki bu anlaşma gibi biraz yani.
Özür dilerim. Peki bu anlaşma bitmeden önce mi veriliyor yoksa bittikten
sonra? Onda bitmeden önce satış gibi bir şey söz konusu var. Fakat mahkeme tedbiri kaldırmış mesela. Yani demek ki orada o kadar da mühim bir durum söz konusu değilmiş. Mahkeme kararı bozulmuş. Ama geçtiğimiz hafta en çok konuşulan konudan bir tanesi acaba HTC Nokia'ya mı kopyalıyor oldu? Halbuki böyle bir şey yok. Mikrofon üreten firma belli. Oraya da satmış. Nokia'nın anlaşması farklı. Zaten burada kafayı karıştıran şey Nokia'nın sözleşmenin yaptığı tarihten sonra mı 12 ay? Yoksa Nokia 720'nin çıkışı? Çünkü mikrofonlar Nokia 720, Lumia 720'de kullanılacakmış. Lumia 720'nin çıkışı üstünden mi sonra 12 ay özel haklara sahip oldu? Onunla mahkemede tartışıp çözsünler artık ne kadar tazminat ödeyecekse.
Sözleşmede yazıyordur yani.
Zaten üretici firma tazminat ödeyecek. Yani burada HTC'nin bir suçu yok. Böyle bir mikrofon var. HTC'ye teklif gitmiş. Kabul etmişlerse yapmışlardır. Bu Samsung da olsa, diğer firmalar da olsa böyle yani.
Yani herkes HTC'den gözüküyor yalnız. Yani daha önce Samsung'un bir muhabbeti vardı
zaten
herhalde.
Zaten şöyle bir şey var. 40'a yakın patent davası varmış Nokia'nın HTC'yi açtığı. Eğer gerçekten patent ihlali varsa bu çok büyük bir haksızlık. Teknoloji kolay kolay bulunmuyor. Hani yaratıcı fikirler kolay ortaya çıkmıyor. Bunların tabii ki korunma altına alınması lazım. Fakat hani bu dava da gösteriyor ki her şey her zaman dışarıdan göründüğü gibi de olmuyor. Arkada farklı sözleşmeler, farklı anlaşmalar. Farklı üreticiler olabiliyor. Umarız tatlı bir şekilde hani anlaşırlar. Hem Nokia fikri hakları varsa zararı uğramaz. Hem de diğer üretici de o kadar uğraştığı amiral gemisini piyasadan çekmek zorunda kalmaz. Kullanıcılar en azından seçim hakkına kavuşurlar diye düşünüyorum ben. Bir diğer haber de Windows 8 ile ilgili. Biliyorsunuz Windows 8'de modern bir arayüz kullanılıyor ve modern arayüz birçok kullanıcının beğenmediği bir arayüz oldu. Hatta Windows 8 satışlarını yavaşlattığı da çok fazla gündeme geliyor. İnsanlar standart masaüstünü arıyorlar. Fakat standart masaüstü ve start butonu ne
herkes
yazık ki
şeyi kuruyor, Start 8.
Evet, Start 8 gibi programla bunu getirebiliyorsunuz. Buton Windows 8'in içinde yok. Fakat Windows 8 bir güncellemesindeki bazı notlar, bazı resimler gösteriyor ki Microsoft bunu geri getiriyor. Yani tükürdüğü yalanmış durumda.
Bir zahmet getirmesi lazım zaten.
Çünkü yani normal bir masaüstü bilgisayarda bugün 27 inçlik monitörlere kolay ulaşabiliyoruz. 27 inçlik monitörde her şeyi tam ekran kullanmak gerçekten çok o bilgisayara hakarettir. Tablet değil sonuçta bu bilgisayar. Ben aynı anda 30 tane pencere açmak istiyorsam açabilmeliyim. Ama bize sadece 2 pencere veriyor mesela modern UI. Ki bu pencereleri gerçek boyutlarını da göremiyorsunuz. Ya bir tanesi full küçültülmüş, bir tanesi büyük olacak. Ya da diğerini küçülteceksiniz, diğeri büyük olacak. Böyle saçma bir çalışma düzeni var. Anlaşılan o ki Microsoft hatasını anlamış ve standart başlat menüsünü getirerek de aslında hem eski bilgisayar kullanacağına, dokunmatik ekran sahibi olmayanlara burada bir jest yapacak, bir fırsat verecek. Hem de bu geçişten korkan insanlar da belki yavaş yavaş Windows 8'e terfi edecekler. Windows 8 tamam hani arayüzü Star 8'de falan düzeltiliyor. Belki arayüzünde bazı çekinceler var, insanların yaklaşmak istemediği durumlar var. Fakat sonuç olarak yeni donanımlara destek veren hızlı çalışan bir işletim sistemi. Kullanıcılar umarız hani Start butonu hızlı bir şekilde eklenir işletim sistemine ve çekinceleri olanlar da bu yeni özelliklerden bir an evvel yararlanmaya başlarlar diyoruz. Son haberim ise bir hesap makinesi ile ilgili. HP Prime isimli yeni bilimsel hesap makinesini tanıttı. Şimdi hesap makinesi dediğimizde evet bizim hani çok uzakta olduğumuz bir şey. Çünkü bugün cep telefonlarında biraz da bilimsel hesap makinesi programları yükleyerek birçok şey yapabiliyoruz. Fakat bir diğer konuda var ki gerçekten de mühendislik öğrencileri hesap makinelerini halen çok fazla kullanıyorlar. Çünkü sınavlarda kullanmaları serbest bunları. O problemler başka türlü çözülmezler. Bu hesap makinesi full metal bir gövdeye sahip. Genel olarak tuş takımına falan baktığımızda bir cep telefonunu andırdığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda 3.5 inçlik renkli çoklu dokumayı destekleyen ekranı da mühendislik öğrencilerinin işini kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz. Hani bu kötü bir video görüldüğü zaman ya da böyle bulanık bir video izlediği zaman kullanacağı bunu hesap makinesiyle çektiğini derler ya. Bu cihaza bir de kamera eklenseymiş herhalde böyle bir terimle tarihe karışacakmış. Aynen. Artık orada tost makinesiyle mi çektiğini derlerdi herhalde. Çünkü bu hesap makinesi gayet kabiliyetli duruyor. Zaten videoda da gösteriliyor özellikleri.
Yani bizim için biraz abes bir haber gibi gelse de senin de söylediğin gibi hani mühendis öğrencileri veya o işle uğraşan kişiler için son derece yararlı olacağı kesin. Hemen oyun dünyasındaki kısa kısalara geçiyoruz arkadaşlar. PlayStation 2'de Okami isimli bir oyun vardı ve sahip olduğu özgün yapısıyla gerçekten de güzel bir oyundu.
Daha sonradan
Nintendo tarafına da geldi. Evet, Okami'den ismiyle ve HD sürümü de çıktı. Okami serisiyle ilgili Capcom yeni bir duyuru yapacağını Twitter adresi üzerinden açıkladı. Muhtemelen yeni bir oyun olacaktır diye düşünüyoruz. Biz de büyük bir merakla bekliyoruz. Bir diğer haberimiz ise İngiltere'deki Tesco firması yeni Halo'yu listelemiş. Aslında bu çok bizim için sürpriz bir haber olmadı. Çünkü Halo'nun zaten üçleme olacağı ilk duyurusuyla birlikte
ama
açıklanmış.
Ama şey de var yani 2009'dan bu yana her sene bir Halo çıkıyor. Call of Duty tadında olmaya başladı gibi geldi bana. Yani tabii ki de Microsoft'un çok önemli bir kozu ama bunu bilmiyorum yani böyle gelenekselleştirmek
yani
ne kadar.
Yani Aralık 2013 deniyor ama inşallah bu seneyi Halo bir pas geçer de böyle en azından 2 yıllık bir döneme şey
özleyelim biraz.
Diye. Evet biraz özleyelim. Bir de hani multiplayer modların hala Halo oyuncuları yani Halo'da şey oynayan var, Reach oynayan var, Halo 3 oynayan var. Hani çok fazla böyle tabii ki sık sık çıkmasını şahsen ben istemem. Bir diğer haberimiz arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda yeni Batman oyunu duyurulmuştu. Batman oyununda multiplayer modunun olacağına dair bazı söylentiler var. Fakat resmi olarak bir duyuru yok. Tabii ki multiplayer modları ilginç olabilir. Güzel modlar eklerlerse böyle şehirde işte Batman'i alıp Robin'i alıp böyle farklı karakterlerle gezmek hoş olacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer haberimiz Metro Last Light ile alakalı. Metro Last Light'ın tamamlandığı resmi olarak açıklandı. Oyun 14 Mayıs'ta raflardaki yerini alacak. Diğer haberimize geçtiğimizde Sony'nin önemli IP'lerinden Ratchet & Clank ve Helen Sword'un animasyon filmi üzerinde çalışıldığı duyuruldu ki 2015 yılında çıkışını yapacağı belirtiliyor. Zaten baktığımızda Ratchet & Clank'ın ara sahneleri bir animasyon kalitesindeydi ki Heavenly Sword'un ben açıkçası bir sinema filmi olarak karşımıza çıkmasını ümit ederdim. Evet çünkü çok güzel bir hikayesi ve karakterleri vardı. Son haberimse arkadaşlar Metal Gear Solid serisiyle alakalı Metal Gear Solid Legacy Collection resmi olarak duyuruldu. Daha önce listelerde ortaya çıkmıştı. Oyunun içeriğine baktığımızda birinci oyunun dijital olarak olduğunu görüyoruz. İkinci oyun HD, üçüncü oyun HD, Peace Walker HD paketi ki bu diğer paketlerde 1980'li yıllarda çıkan Metal Gear 1 ve 2'de tabii ki yer alıyor. Ve dördüncü oyunun trofi destekli sürümü yer alacak. Hani baktığımız zaman hani yeni alacak oyuncular için güzel bir koleksiyon paketi. Ama eskiden böyle Metal Gear Solid 4'ün işte koleksiyon paketini alan böyle bayağı yüklü miktar para veren oyuncular için de böyle tabii ki hani yorumlara bile baktığımda ben onu satayım da bari öbürünü alayım gibisinden yorumlar olduğunu görüyoruz. Artık o konuda da tabii ki üzücü bir durum.
Evet bu haberle de aslında yine 2'se 1'in sonuna geldik. Tekrar sürpriz bir videoyla kapanış yapıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.